Dördüncü ayrım.
Samantha, Victoria'yı kıskanması, Bill'in yeniden kayboluşuna üzülmesi kabul edilebilirdi. Ama açıkça hırçın oluşunun, bu olayı sebeplerine rağmen tepkileri her zaman ölçüyü aşıyordu. Sürekli onu yatıştırıyor, özür diliyor ve onun için iyi olanı yapmaya çalışıyordum. Onu o kadar çok seviyordum ki, böyle mutsuz olduğunu görmekten nefret ediyordum. Nick, kendisini dışarı gezmeye çıkarmak isteyen herkese karşı çıkıyordu. Genelde onunla anlaşabilen tek kişi bendim ve çoğunlukla bana kızgın oluyordu. Sonuçta eve yeni bebekleri getiren hain bendim. Ama ne kadar kızgın olursa olsun bana derinden bağlıydı. Nick'i aşırı bir şekilde koruyordum. Hep onun adına özür diliyordum. Ve o da bunun farkındaydı. Nick bana kızgınken bile güvenirdi. Geçmişi düşünüyordum da sanki içinde hüküm süren bir acı vardı. Nasıl dindireceğini ya da nasıl baş edebileceğini bilemediği bir acı. Onu sevmek de onunla başa çıkmak da zordu. Tam onu elde ettiğinizi ve güvenini kazandığınızı düşündüğünüz anda size böyle olmadığını gösterirdi. Bunu bana da yaptı. Ama ben bir şekilde bunun kişisel bir şey olmadığını biliyordum ve her zaman bunun ötesini görebiliyordum. O zaman bile onun içini kemiren bir şeyler, onu kızdıran malum kışkırtmalardan daha fazla bir şeyler olduğundan şüpheleniyordum. 4 yaşına geldiğinde onda ters giden bir şeyler olduğunu açıkça anlamıştım. Ama buna nasıl bir isim vermek gerektiğini bilmiyordum. Ve bunu ne zaman denesem kimsenin beni dinlemediğinin farkındaydım. Önceden gittiği bir psikolog bana onun iyi olduğunu ve tek ihtiyacının disiplin olduğunu söyledi. Ama ben bundan daha fazlasının olduğunu biliyordum. Nick gibi ben de kendimi sessizliğin duvarları arkasında kapana sıkıştırılmış ve herkesin bilmeyi yeğlediği bir durum olduğuna inandığım bir şey tarafından hapsedilmiş hissediyordum. Belki de bunu bilmem, görmem ve hissetmem beni Nick'e bağlıyordu. İkimiz de onu içten içe yaralamaya başlamış olan ateşin farkındaydık. Nick 6,5 yaşındayken bir kız kardeşi daha oldu. Vanessa. Nick bundan etkilenmemiş görünüyordu. O kendini Samantha'ya acı çektirmeye adamıştı. Nefreti sonsuz bir alev gibi yıllarca yandı ve birden Nick 12 ya da 13 yaşındayken bu karşılıklı bir sevgiye dönüştü. Samantha onun en yakın olduğu kız kardeşi oluverdi. Birbirlerine çok bağlandılar. Nick'in hayatının geri kalan her dakikasında Sam onun idolü yaptı. Ona taptı. Nick de Sam'i. Sam'in onu sevdiği kadar sevdi. Böyle olacağını bilseydim, ilk yılları daha huzurlu geçirirdim. Aralarındaki güven, sadakat ve tutku bağı diğerlerini de etkiliyordu. 6 ay sonra, Nick 7 yaşındayken, Bill'in babalık haklarını sona erdirmek için mahkemeye başvurduk. Bu şekilde John onu evlat edinebilecekti. Bu, bizim kadar Nick'in de istediği bir şeydi. Mahkeme Nick'in 7. yaş gününde başladı. Bill onu yıllardır görmemişti. Neyse ki Nick'in mahkemeye gelmesi istenmedi. Mahkeme Bill'in onu yıllar önce terk ettiğini hükmederek babalık hakkını ondan aldı. Ve John Nick'i evlat edindi. Bu Bill için üzücü bir durum olmalıydı. Hiç konuşmamıştık. Onun hayatını mahvetmesine çok kızıyordum. Ve o günlerde kendimi hala onun tarafından ihanete uğramış hissediyordum. O günden sonra hayatımdan ışık yılı kadar uzak durdu. Birçok arkadaşımızı çağırıp evde bir evlat edinme partisi verdik. Nick evlat edinildiğine sevinmiş görünüyordu. Büyük çocuklar neler olduğunun farkındaydılar. Ama Nick küçüklerin John'un onun öz babası olmadığını bilmelerini kesinlikle istemiyordu. Zaten ona John babalık etmişti ve Nick diğerlerinden farklı olmak istemiyordu. Bundan yıllar sonra bile John'un Nick'i evlat edindiği küçük kardeşlerinden saklandı. Bu onun için önemliydi. Biz de onun bu konudaki isteklerine saygı duyuyorduk. Evlat edinilme konusundaki mutluluğuna rağmen Nick çok garip şeyler yapmaya devam ediyordu. Onu idare etmek hala çok zordu. 6 yaşına geldiğinde yatağını ıslatmayı bıraktı. Okulu da iyi gidiyordu. Ama sinirli ve zor bir çocuktu. Durmadan oyuncaklarını kırıyordu. Akıntıya karşı yüzer gibiydi. Çevresinde olan şeylere veya diğer insanların yaptıklarına asla uyum gösteremiyordu. Biz dışarı çıkmak istesek, o evde kalmak istiyordu. Biz evde oturmak istesek, o dışarı çıkmak istiyordu. Sıradan oyunlara hiç ilgi duymuyordu. Sadece savaş oyunlarını ve hayal gücünü kullanabildiği oyuncaklarla oynamayı seviyordu. Bu arada vahşice kanlı ve karanlık resimler çizmeye devam ediyordu. Size bunun nedenini veya buna sebep olan şeyi söyleyemem ama Nick 7 yaşındayken ailece Hawaii'ye gittiğimiz bir tatilde onu izlediğimi ve durumunun ümitsiz olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Diğerlerine, hatta zaman zaman bana bile ne kadar normal görünürse görünsün, çok rahatsız olduğuna kesinlikle inanıyordum ve çok iyi biliyordum ki bir sorunu vardı. Bunun düzelmeyeceğinden korkuyordum. Ona nasıl yardım edebileceğimi, bunu nasıl değiştirebileceğimi ya da nasıl iyi bir hale getirebileceğimi bilmiyordum. Bunu pediatrına ve hatta okuluna gösterme, onlardan yardım isteme çabalarım sonuçsuz kaldı. Sorunu görmüyorlardı. Sadece ben bunun farkındaydım. John çok sonraları benimle aynı korkuları paylaştığını ama bunları bana söylemekten korktuğunu söyledi. Nick 8,5 yaşındayken bir erkek kardeşi, Max doğdu. Bu kez Nick bazen mutlu, bazen de tehdide uğramış gibi kıskanç davranıyordu. Nick sonradan onunla çok gurur duymuş olsa da küçük bir erkek kardeş onun için rakipti. O zamanlar Nick'in tutkusu beyzboldu. Beyzbolu oynuyor, seyrediyor, yaşıyor ve soluyordu. Uydurduğu beyzbol maçlarını bir deftere kaydediyor, her oyunun ince ayrıntılarını, her oyuncuyu ve onun önemli istatistiksel bilgilerini ortaya yazıyordu. Uydurma dünya şampiyonları bile yazmıştı. O defterlerden bende hala yığınla var. Oldukça dikkat çekici ve güzeller. Ayrıca müziğe de tutkundu. Hem de 5 yaşından beri. Büyük kardeşleriyle aynı müziği dinler, aynı müziği severdi. Onların arkadaşlarına gider ve dinledikleri gruplar hakkında bilgi edinirdi. Büyük çocuklar başlangıçta Nick'in şaka yaptığını düşünmüşlerdi. Ama sonra onun ciddi olduğunu ve neden bahsettiğini bildiğini fark etmişlerdi. Onların müziği hakkında çok şey biliyordu. Müzik onun hayatı boyunca süren tutkusuydu ve bu canlılığı asla kaybolmamış ya da azalmamıştı. Müzik onun en çok sevdiği, en başarılı olduğu şeydi ama yazma konusunda çok yetenekliydi. Daha sonra bir gün ona benden daha iyi yazdığını söylemiştim. Hız, zamanlama ve bir öyküyü çözme yeteneği fevkaladeydi. Break dance moda olduğunda kardeşlerin arkadaşları önünde oldukça başarılı bir şekilde dans ederek onları dehşete düşürürdü. O zamanlar 6 yaşındaydı. Trevor'ın 16. yaş gününde bir şov yapmıştı. Ağabeylerinin onu harika ve çok eğlenceli bulan kız arkadaşlarıyla flört etmeyi çok severdi. Bu doğal olarak ağabeylerini kıskandırırdı. Son bebeğimiz Zara. Nick 11 yaşındayken dünyaya geldi. Bu kez Nick büyülenmişti. Bebeği sevecek ve tehdit altında olduğunu düşünmeyecek kadar büyümüştü. Ne var ki hala Samantha'ya işkence ediyordu. Ancak ondan sonra Nick çözülmeye başladı. Yıllarca içinde duyduğu acı daha belirginleşiyordu. Kontrol edilmesi daha da zorlaşmıştı. Odasındaki eşyaları kırıp döküyordu. Ama bilerek kimseyi incitmezdi. Küçük kardeşleriyle oyun oynarken bazen çok sert olurdu. Ama fiziksel olarak onlara saldırmazdı ya da onları yaralamazdı. Onda giderek daha çok gördüğüm şey beni endişelendiriyordu. Onlarla beraber olmak bir kasırgayı dizginlemek gibi bir şeydi. Bir an çok gergin, bir an kibar ve sevimli olurdu. Diğer 5 çocuğumdan daha fazla enerji ve ilgiye ihtiyaç duysa da ona kopmaz bir bağla bağlı olduğumu hissediyor ve onu sürekli koruma ihtiyacı duyuyordum. İçgüdüsel olarak biliyordum ki kimse onu benim anladığım gibi anlamıyordu. Onun ne kadar acı içinde olduğunu kimse bilmiyordu. Bu büyüyüp korkutucu boyutlara gelen bir tohum gibiydi. Görülmüyor, fark edilmiyor ve dikkat çekmiyordu. Ama büyümeye devam ediyordu. Ve onu durduracak hiçbir şey yoktu. Nikil içinde şiddetle hüküm süren bir canavar vardı sanki. En büyük korkum bu canavarın onu yiyip bitirmesiydi. Hala kimse bunu göremiyordu. Kimsenin fark etmediği öğrenme bozukluğuna rağmen Nick okulda çok başarılıydı. IQ'su öyle yüksekti ki bu onu kapasitesinin ötesine taşıyordu ve o çok az kişinin yapabileceği şekilde bunu telafi edebiliyordu. O yıl John'un evde neredeyse ölümcül bir kaza geçirmesi hepimizi çok korkuttu. John düşmüş ve ölümden dönmüştü. Çocukların hepsi korkmuş ve üzülmüşlerdi. Ben de öyle. Ama Nick bundan özellikle etkilenmişti ve John ölecek diye korkmuştu. Kısa bir süre içinde olsa yatağını ıslatmaya ve banyo küvetine kakasını yapmaya yeniden başlamıştı. Ama onun bu rahatsızlığı kalabalık içinde kaynadı gitti. Çünkü 19-20 yaşlarında olan en büyük çocuklar da dahil olmak üzere herkes buna çok üzülmüştü. Nick gerçek bir panik halindeydi. Ama John'un iyileşmesiyle o da sakinleşti. 11 yaşındayken her zamankinden daha çok olay çıkarıyor ve her şeye karşı çıkıyordu. Okuldaki Noel gösterisi için koyu renk pantolon ve açık renk gömlek giymeleri söylendiğinde o açık renk pantolon ve siyah balıkçı yaka bir kazak giydi. Onu sahneden indirip üstünü değiştirdim. Başkaları onun bu bağımsız fikirlerini eğlenceli buluyordu. Ama bana öyle gelmiyordu. Bunların çok daha derin ve rahatsız edici bir şeyin işaretleri olduğunu biliyordum. Diğer insanların bunu neden görmediğini hala anlayamıyordum. Bunu anlamak zor. Belki bunu istemediler veya görmediler ya da bundan korktular. Ama ben biliyordum. Ve Tanrım, onun için öyle korkuyordum ki. Diğer çocuklarıma rağmen o zamanlar bile o benim bebeğimdi. Yaralı olduğunu bildiğim bebeğim. Bana diğerlerinden daha farklı şekilde ihtiyacı olan bebeğim. Onu korumak, değiştirmek, acıyı ve o canavarı ondan uzaklaştırmak için her şeyi yapardım. Hiçbir şey olmasa sevgimle bunu yapardım. Ama olmadı. Onu yiyip bitiren canavar daha da büyüyordu. 6. sınıf. Canavarlar kendini gösteriyor. Nick 11 yaşındaydı ve yeni bir tutkusu vardı. Kaykay. Yine de hayatında öncelikli tutkusu, gerçek aşkı her zaman için müzik olmuştu. Dünyadaki bütün grupları ve müzisyenleri tanıyor gibiydi. Bu bilgisiyle herkesi, özellikle büyük kardeşlerinin arkadaşlarını etkiliyordu. Yaşına göre gerçekten iyi bir rock müzik zevki vardı. Herkese bilinenlerin dışında tüm yeni çıkan grupları da tanıyordu. İnsanlar onunla ilk konuştuklarında uydurduğunu zannediyorlardı. Ama tabii ki uydurmuyordu. Neden bahsettiğini biliyordu. Ve genellikle konuştuğu kişilerden çok daha fazla şey biliyor oluyordu. 11 yaşındayken en iyi arkadaşlarından Joe Schumann'a deli oluyordu. Joe da onu aynı şekilde seviyordu. Müzik dünyası hakkında Joe kadar çok şey bilen az insan vardır. Ve o benim dünyamda tekti. Kuzeni büyük bir plak şirketinin başında bulunuyordu. Joe büyük bir jest yaparak Nick'i büyük ve önemli konserlere götürürdü. Tabii sahne arkasına da giderlerdi. Joe, Nick'in dünyasının en parlak yıldızlarından biriydi. Birbirlerine karşı hayranlıkları Nick bizi terk edene kadar sürdü. Gerçek aşkı müziğin yanı sıra her zaman ek bir tutkusu daha vardı. Hayali ve gerçek beyzbol oyunları. Beyzbol oynardı ve oldukça da iyiydi. Sevdiği diğer şeylerde olduğu gibi. Beyzbol konusunda da bilgi toplama saplantısı vardı. Harika şeyler toplardı. Kartlar, imzalı sopalar ve beyzbol toplarından oluşan gerçekten değerli bir koleksiyona sahipti. Önceleri Örümcek Adam ve Yıldız Savaşları onun saplantılarıydı. Şimdi de kaykaylar. Saatlerce kayardı. Ve kaykayına yeni parçalar alarak ya da üstünde bir şeyler değiştirerek onu daha iyi hale getirirdi. Napa'daki çiftlik evimizde kendine çok büyük bir kaykay rampası yaptı ve bunu yolun ortasına elinden geldiğince en olmadık şekilde yerleştirdi. Nikki'nin dünyası çoğunlukla kendi çevresinde dönerdi. 6. sınıfa geçtiğinde sırf kendisiyle ilgileniyordu. Diğer insanların ihtiyaçlarına veya problemlerine ilgi göstermiyordu. Bu, insanların hoşuna giden bir huy değildi ve onun diğerleri ile anlaşmasını zorlaştırıyordu. İstediği yere veya arzuladığı şeye ulaşmak için ailede herkesin üstüne giderdi. Görülmemiş bir şekilde saplantılıydı. 11 yaşındaki Nick 6. sınıftayken onunla geçinmek benim için her zamankinden daha zordu. Onun için sürekli endişeleniyordum. Her zaman içimi kemiren bir kaygı duyuyordum. Onun için ne kadar bahane uydursam da yaşadığı çocuklar gibi değildi. Zaman zaman daha akıllı, hızlı, zor, gürültücü ve kaba oluyordu. Bazen de daha sevimli oluyordu. Nick ile ilgili her şey hep uçlardaydı. Sanki hayatını boyadığı diğer renklerden daha parlak, daha keskindi. Yapmak ya da sahip olmak istediği bir şey olduğunda acımasızlaşır ve bu yüzden bulunduğu girişimlerde de merhametsiz olurdu. Şu anda bunlara sihirli bir anlayış ya da objektif bir bakışla bakamam. Tek bildiğim, Nikki'nin sorunlarının olduğu ve onun normal olmadığını söyleyen sürekli bir endişenin içimi kemirdiğiydi. Ama buna koyacak doğru ismi bulamıyordum. Belirli aralıklarla onun okulunda hala normal olup olmadığına ilişkin araştırma yapıyordum. Hala başarılıydı. Ne zaman ters giden bir şeyler olduğunu söylesem, insanlar bana delirmişim gibi bakıyorlardı. Nikki mi? Tabii ki hayır. Ama onlar Nikki ile yaşamıyorlardı. Kırdığı şeyleri, giderek artan öfkesini bilmiyorlar. Saplantılı tutumuyla uğraşmak zorunda kalmıyorlardı. O zamanlar neler olduğunu tam olarak bildiğimi söyleyemem. Hiçbir sabah uyanıp parmağımı ışıklatarak "Tanrım, tabii ya, bebeğim manik depresif" dememiştim. O zamanlar hiçbir şey bilmiyordum. Yalnızca bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedebiliyordum. Ve en çok istediğim şey onun bunu atlatmasıydı. Kalbimin derinliklerinde başka hiç kimsenin bunu gerçekten fark etmemiş olmasını da istiyordum. Madem insanlar onun akıllı ve zor bir çocuk olduğu konusunda ısrarlıydılar, onu sonsuza dek böyle görmeleri için dua ediyordum. Kendimi öyle düşünsem de insanların onun ciddi bir sorununun olduğunu düşünmelerini istemiyordum. Kocamla bile bu konuda pek konuşmuyordum. Bunu kimseyle konuşmuyordum. Bu benim sırrımdı ve gerektiğinde yorgun, hasta, bu onun için zor, kız kardeşleri onu rahatsız ediyor, abileri onu kıskanıyor ve anlamıyorlar, öğretmenleri ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek Nick için sayısız özür buluyordu. Davranışlarının nedenini açıklamanın birçok yolu vardı. Ama bunlardan bir tanesi doğruydu. Ancak bilgisizliğimizden, bunu görmemek için ettiğim dualardan ve bunu görebilecek olan doktorların kör oluşundan bu nedenle ortaya çıkmamıştı. Doktorlar da, okuldakiler de Nick'te bir gariplik olduğunu söylememişlerdi. Daha sonra bu yüzden okuluna çok kızdım. Ama onları affettim. Çünkü bilseydik bile yapabileceğimiz bir şey yoktu. Belki de sadece ona acılarını hafifletecek, onu daha az sinirli yapacak ama iyileştirmeyecek olan tıbbi yardımı sağlayabilirdik. O günlerde Nick'in en önemli heyecanlarından biri, okulunda her yıl Şubat ayı içerisinde düzenlenen ünlüleri taklit yarışmasıydı. Bu bütün çocuklar için büyük bir olaydı. Ama çoğu provalara ayaklarını sürüyerek gelir, yolda gördüğü arkadaşlarıyla yarım saat hangi şarkının taklidini yapacağını tartışırlardı. Yarışma günü geldiğinde heyecanlı bir şekilde sahneye çıkar, aceleyle hareket eder, çoğunlukla acemice davranır ama bunu yaparken şirin ve çocuksu görünürlerdi. Oysa Nick öyle değildi. Bu Nick'in kendini gösterdiği an, zafer zamanı ve olimpiyatlarda altın madalyayı almasıydı. Hazırlıklara aylar öncesinden başlardı. Her yıl grubunu özenle seçer, şarkıları kararlaştırır, Bunları düzenli aralıklarla prova etmeleri için diğerlerini zorlar ve tabii ki benim dolabıma dalarak peruklar ve kostümler alırdı. En sevdiğim kovboy çizmelerim, hiç giymediğim halde askıda asılı duran süslü tişörtlerim ve bir cadılar bayramında prens kılığında giydiğinde eski bir deri ceketim kaybolmuştu. Michael Jackson, The Police, Sting, Nirvana, Guns N' Roses ve daha birçoklarından sonra yeni saplantısı Prince'ti. Yarışma için hiç kullanmadığım perukları birer birer kullanırdı ve tabii onları tanınmaz halde geri alırdım. "Neden 6. sınıfların yarısına kostüm ve peruk sağlamak zorundasın?" diye söylenirdim. Ama bu yarışma Nick için her şey demekti. Bu onun için birkaç saatliğine gerçek bir rock yıldızı olma fırsatıydı. Yarışmada şarkı söylerken herkesin gözünü kamaştırırdı. Lazer ışık ve gerçek enstrümanlar kullanırdı. Gerçek bir konserde sahneye çıkan gerçek bir rock grubunu seyrediyor gibi olurdunuz. Aylarca süren yoğun çalışmalardan sonra herkesin nefesini keser ve genellikle yarışmayı kazanırdı. Bu, ileride müzik alanında neler yapacağına, sıkı çalışacağına, ne kadar yaratıcı olacağına ve her ne kadar genç ve deneyimsiz olsa da beraber çalıştığı müzisyenleri nasıl motive edebileceğine ilişkin erken bir işaretti. Nick bu konuda çok başarılıydı ve bu yarışmalar geleceğe ilişkin küçük işaretlerdi. İzleyicilere rock'n'roll yaptırır, onları büyülerdi. Havada zıplayarak sahnede kalabalığın üstüne atlardı ve taklit ettiği grubun en küçük bir hareketini bile atlamazdı. Onu böyle görmek beni çok mutlu ederdi. Peruklarımın ve en sevdiğim kovboy çizmelerimin başına gelenlerden yakınsam da buna değdiğini biliyordum. Bunu seviyordum. Onu peruklarımdan birini takmış olarak görmek ve bu saç şekliyle aslında bana benzediğini fark etmek beni eğlendiriyordu. Çoğu zaman babasına benzediğini düşünüyordum. Ama gerçekte ikimize de benzemiyordu. O kendi gibiydi. Çocukken bile inanılmaz yakışıklıydı. Yıllar geçtikçe kadınların ilgisini daha da çok çekiyordu. Bu ilgi zamanla azalmamıştı. Onu seviyorlardı. O zamanlar hala çok sportifti. Ama 6. sınıf bunun sonu ya da sonun başlangıcı olacaktı. Beyzbol ve teniste harikaydı. Çok iyi yüzüyordu. Ama dışarıdaki aktivitelerin karizmasına uygun olmadığını düşünmeye başlamıştı. Artık hafta sonu çiftlik evinde, hafta içi de kışlık evde dinlenmeyi tercih ediyordu. Sonradan fark ettim ki bunun karizma ile ilgisi yoktu. Nick giderek kendini izole ediyordu. O zamanlar çok yazardı. İnce konularda olgun görüşlerini dile getirdiği kısa, karmaşık öyküler yazıyordu hep. Kalemi çok iyiydi. Dile hakimdi ve harika bir zamanlaması vardı. Yazdıklarını okur, bunların ahengini, sarsıcılığını ve benim yazdıklarımdan daha iyi olduğunu düşünürdüm. Doğal, doğuştan gelen güçlü bir tarzı vardı. Bu yetenek onun için öyle doğaldı ki bunun farkında bile değildi. Yazmayı seviyordu. Ama müziği yeğlediğinden yazdıkları hakkında fazla düşünmezdi. Hikayeleri genellikle sertti. Kötümser bir yaklaşımı vardı. Canavarların etkisi arttıkça bana uzun yazılara konsantre olamadığını söyledi. İlk yazdığı öyküler oldukça uzundu. Bunları kısaltmak ve şarkı sözü yazmak ona daha uygundu. Yazarken ancak bu kadar konsantre olabiliyordu. Ama bu kadarı da işine yarıyordu. İlk yazdığı öyküler gibi şarkı sözleri de kusursuzdu. Çok akıllıca yazılmışlardı. Geçenlerde odasına göz atarken öykülerine rastladım ve ne kadar iyi olduklarını görünce bir kez daha şaşırdım. Kısa öykülerin dışında günlük tutar ve anılarını yazardı. Bugüne kadar onlara asla elimi sürmemiştim. Mahremiyetini hiç ihlal etmemiştim. 14 yaşındayken ondan ödünç aldığım bir yazısı dışında. Onunla yakından ilgileniyordum ve karşı karşıya olduğu sorunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak istemiştim. Aldığım cevaplar gerçekten rahatsız ediciydi. Şimdi günlüklerini okuyorum ve 11 yaşındayken çoğu zaman sinirli olsa da yine de iyi durumdaymış diye düşünüyorum. 6. sınıfta şikayetleri ve tuhaf davranışları hormonların değişmesiyle açıklanabilirdi. Birçok şey buna neden olarak gösterilebilirdi. Killer, televizyon, kötü anne, baba, sıkıcı kardeşler. Eğer yeterince uğraşırsanız her zaman garip bir davranışa bahaneler bulabilirsiniz. Davranışlarıyla ilgili çok tuhaf bir şeyler vardı. Evdeki Tylenol stoğu hızla azalmaya başlamıştı. Her yerde boş şişeler, kırık tabletler buluyordum. Ve genelde boş Tylenol şişeleri onun odasından çıkıyordu. Ben bunları bulduğumda Nick şaşırmış ve bundan haberi yokmuş gibi davranırdı. Büyüdüğünde ve bu tip şeyleri açıkça konuştuğumuzda bile sahip olduğunu düşündüğüm Tylenol alışkanlığını reddetti. Nick şaşırtıcı bir biçimde neredeyse her zaman dürüsttü. Küçük bir çocukken bile bir başkasının itiraf edemeyeceği şeyleri itiraf ederdi. Büyüdüğünde de gerçeklerden hiç kaçmadı. Beni ürküten şeyleri o tam bir açık sözlülükle söylerdi. Tylenol kullandığına emindim. Ama bunu asla itiraf etmedi. Bedeninde ciddi bir rahatsızlık duymaya başlamış olduğunu ve nerede olursa olsun huzur aradığını düşünüyordum. Tylenol meselesi beni üzüyordu. Bulduğum kanıtlar hakkında onu sürekli sorguluyordum. Ama tehlikeli bir madde değildi. Bu yüzden paniğe kapılmıyordum. Nick, ulaşamasın diye Tylenol'ü ve diğer ilaçları kilitli bir dolaba koyduk. Kendi kendine aldığı ilaçlardan bir diğeri sudaf etti. Kocam bu ilacı sinüzitinin neden olduğu baş ağrıları için alıyordu. Çocuklar bunlara ulaşamasınlar diye çoğu ilacı kilitli tutuyorduk. Ama en azından John'un ceplerinde hep birkaç sudafet bulunuyordu. Nick'in odasında etrafa saçılmış küçük alüminyum ilaç kutuları buluyordum. Bunları Nick'e söylediğimde inkar etmiyordu. Üşüttüğünü veya başının ağrıdığını söylüyordum. Benim sudafede altercim vardır. Yan etkisinin dışında bana çok fazla enerji verir. Çoğu insan ilaçların kendisine enerji verdiğini söyler. Ama Nick ilaçlara ters tepkiler veriyordu. Çoğu insana enerji veren bir ilaç onu sakinleştiriyordu. Bence sudafed de onu tam olarak bunu yapıyordu. Bu hastalığını hafifletmek için bulduğu ilk beceriksiz girişimdi. Günlüklerinde yazdığı rahatsız edici girişlere bakılırsa ilaçlar bile ona fayda etmiyordu. Her zaman olduğu gibi onun için endişeleniyordum. İlaçlar da bardağı taşıran son damla oldu. O zamanlar gittiğim terapisten Nicky'yi görmesini istedim. Nicky bunun aptalca olduğunu düşünüp önce bu fikre yanaşmadı. Ama sonra kabul etti. Ve haftada birkaç kez doktorla görüşmeye gitti. Beyzbolu çok seven doktordan hoşlanmıştı. Bundan daha fazlasını konuştuklarına eminim. Terapistim korkularımı yatıştırmadıysa da Nick'te çok büyük bir sorun görmedi. Yetişkinleri ve çevresindeki insanları şaşırtıcı derecede iyi anlayan sıra dışı bir çocuktu o. Her ne kadar zaman zaman fazla hoşgörülü olmasa da akıllı ve kıvrak zekalıydı. Nick, Nick'ti. Başka nasıl tarif edilebilirdi ki? Onun gibi biri daha yoktu. Ne benim dünyamda ne de başkalarının dünyasında. Evden kaçtığında bile beni güldürdü. Elbette ilk anda bunu hiç komik bulmamıştım. Bir aile toplantısı için ayakkabılarını değiştirmesini istediğimde Nick bunu reddetmişti. Aykırı olmak çok hoşuna gidiyordu ve bunu en iyi şekilde kıyafetleriyle yapıyordu. Hiçbir yere uygun kıyafetle gitmek istemezdi. Ama uygun kıyafetleri giydirdiğimizde muhteşem görünürdü. Onu sadece okula giderken giydirmek için bile savaş vermek gerekiyordu. Her sabah gömleği, pantolonu, saçı ve ayakkabıları hakkında tartışırdık. Sanıyorum sırf tepki çekmek için tamamen ters bir şeyler giymek isterdi. Davranışı garip değildi ama bunu çok abartıyordu. Gerektiği gibi giyindiğinde melek gibi kusursuz görünürdü. Ama bunun için çekilen eziyeti kimse tahmin edemezdi. Oldukça tutucu bir aileyiz biz. Nick küçükken çocuklara şirin kıyafetler giydirmeyi seviyordum. Büyük çocuklar ise her zaman şık ve zengin görünürlerdi. Kocam da çok tutucu ve şık giyinen bir adamdı. Nick'in en sevdiği şey bizi şaşırtmaktı. Alttan alıp mantıklı davranmaya çalışarak ona kendi gibi olma şansı verirdim. Ama bazen tepemi öyle attırırdı ki sinirlerime hakim olamayıp "Kendini topla ve bir kere daha milli bir kriz yaratmaktan vazgeç," diye bağırırdım. Yaptığım biraz uğraşmaktan fazla bir şeydi. Fakat kesinlikle ünser olmaya değmezdi.